12. bölüm 2. Kasım. Bu bölümde müziğin, güzel sanatların, güneşin, ışığın, sağlığın ve okların tanrısı olan Apollon hakkındaki hikayelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yunan mitolojisinde sıkça anlatılan büyük Apollon ve Daphne aşkından da bahsedelim. Ovidius'un Metamorfozlar'da yazdığına göre Eros'un ön ayak olduğu bir başka büyük efsane, mitolojik aşk hikayelerinin en ünlülerinden olan Apollon ve Daphne aşkıdır. Eros'un Apollon'un başına böyle bir macera getirmek istemesinin sebebi, Apollon'un Eros'un okçuluğunu küçümsemesiydi. "Seni muzip çocuk," demişti Apollon. "Bir erkeğin silahının sende ne işi var? O yay en çok benim omzuma yakışır. Benim oklarımın hedefi bellidir. Düşmanlarımı ve yabani hayvanlarımı vururum. Ben birbiri ardına vızıldattığım sayısız okla dev piton yılanını hakladım. Şimdi ölü bir yığın halinde çürüyor olduğu yerde. Ah tabii ya, sen ve senin şu aşkların. Bırak meşalen insanları aydınlattığıyla kalsın. Ama okçulukta benim namıma yetişmek istiyorsan ancak hayal görürsün." Eros, okçuluğunun gücünü Zeus'un oğluna göstermek için sabırsızlanıyordu. İntikam planında kullanacağı iki oku hazırlamıştı bile. Bu okların biri, sapladığı kişiyi ölümsüz bir aşkla kıvrandıracak güçte, ucu altından bir oktu. Ucu kurşundan yapılmış diğer ok ise bunun tamamen tersi yönde etkiliyor, hedef aldığı kişiyi aşığından ilelebet soğutuyordu. Nihayet intikam günü geldi çattı ve Eros altın oku Apollon'un, kurşun oku ise su perisi Daphne'nin kalbine sapladı. Apollon su perisine sırılsıklam aşık olmuştu. Öte yandan bu durum ise Daphne'ye sonsuz bir sıkıntı veriyordu. Daphne, Apollon'u sürekli geri çevirip ondan kaçarken kendini ormanın derinliklerine vurdu. Su perisinin bu yabani hali avcı Artemis'i dahi kıskandıracak ölçüdeydi. Apollon, Daphne'nin peşi sıra umutsuzca sürüklenip diller döküyor ama Daphne onu dinlemiyordu. Efsaneye göre nehir tanrısı Peneus'un kızı olan Daphne, babasının bulunduğu nehre kadar koştu. Sonra nehre eğilip babasına yalvardı. "Babacığım, ne olursun bana yardım et. Eğer ki şu sularında birazcık olsun gizemli bir güç varsa beni değiştir. Şu uğursuz güzelliğimi boz." Bunu der demez Daphne'nin kollarına müthiş bir uyuşukluk çöktü. Göğüslerini ince bir kabuk tabakası kapladı. Saçları yapraklara, kolları dallara dönüştü. Ayakları yere çakılıp toprağın içinde kök salmaya başladı. Çok kısa bir süre içinde Daphne bir defne ağacına dönüşmüş, yüzü sık dallar ve yaprakların salkım saçağı ardında tamamen kaybolmuştu. Apollon soluk soluğa, yüreği gümbür gümbür atarak bu sahnenin sonuna yetişti. Ama olan olmuştu bir kere. Daphne artık sonsuza kadar bir defne ağacı olarak kalacaktı. İşte o gün bugündür, Apollon'un başından hiç eksik etmediği o defne dalından taç, Daphne'nin anısını kalbinde sonsuza dek yaşatmak içindir. Apollon'un Daphne ile olan ünlü ilişkisi dışında başka ilişkileri de vardı. Bunlardan bir tanesi Hyakintos ile olan ve trajik bir ölümle sonlanan bir ilişkiydi. Hyakintos, Apollon'un sevgisine karşılık vermişti. Ancak Apollon dışında batı rüzgarının tanrısı Zephyros tarafından da seviliyordu. Bir gün Apollon ile birbirlerine disk fırlatıp eğlenirlerken Zephyros kıskançlıktan dolayı rüzgarın yolunu değiştirdi. Ve Hyakintos kafasına gelen disk ile orada can verdi. Apollon onu diriltmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Dostu ve aşkı olan Hyakintos'u sonsuza dek yaşatmak için yarasından dökülen kanı koyu mavi bir çiçek olan sümbüle çevirdi. Ovidius'a göre sümbül çiçeğinin yapraklarının lekeli olma sebebi Apollon'un Hyakintos'un ölümünün ardından döktüğü gözyaşlarıdır. Apollon ile Frigyalı ünlü bir satir, yani yarı insan, yarı keçi olan ve armoniyi icat ettiği söylenen Hyagnis'in çoban oğlu arasında geçen olaya da değinelim. Efsanelere göre tanrıça Athena ilk flütü icat eder. Buluşu ile gurur duyar ve tanrıların önünde çalmak için tanrıların şölenine katılır. Şölende Afrodit ve Hera flüt çalarken Athena'nın yüzünün aldığı şekille alay edince Athena sinirlenir ve şöleni terk eder. Bir su kaynağına gidip yansımasında çalarken yanaklarının şiştiğini ve çirkinleştiğini görünce flütü lanetleyip atar. Bundan haberi olmayan çoban Marsyas, Kırlarda dolaşırken flütü bulur. Çalmaya başlar ve sesine hayran kalır. Bir tanrıçanın eseri olduğu için çok güzel sesler çıkaran flütü, büyük bir beceriyle çalan çoban Marsyas çok güzel ezgiler çıkarmaya başlar. Ünü kısa sürede çevreye yayılır. Güzel sanatların ve müziğin tanrısı Apollon'a kadar ulaşır. Apollon da müziğe düşkündür ve lir çalmakta çok ustadır. Kimse onunla yarışmaya cesaret edemez. Tanrı Apollon, Marsyas'ın müzikteki şöhretini kıskanır ve onu herkesin önünde yarışmaya davet eder. Yeninin yenilene istediği cezayı verebileceğini belirtir. Yarışma, Frigya Kralı Midas'ın başkanlığındaki 3 kişilik bir jüri heyeti ve halkın önünde yapılır. Apollon, liriyle tanrısal ezgiler çalarken, sanat ve su perileri olan müzler koro halinde eşlik ederler. Marsyas, flüt çalmaya başlayınca Tanrı Apollon'dan aşağı kalmaz. O da çok güzel ezgiler çalar. Halk, Marsyas'ı alkışlayıp tempo tutar. Apollon'un cezalandırmasından korkan jüri kararını açıkladığında, Kral Midas adil davranarak 2 puan sayılan oyunu Marsyas'a verir ve berabere kalırlar. Hikayenin bu noktasında Apollon'un nasıl meydan okuduğu ile ilgili iki farklı inanış vardır. Birincisine göre Marsyas beraberlikten hoşnut, ayrılmak üzereyken Apollon lirini baş aşağı çevirip aynı melodiyi çalar. Marsyas'tan aynısını yapmasını ister. Jüri bu meydan okumanın adil olduğuna karar verir. Flütün tersten ses çıkarmaması yüzünden Marsyas yenilir. Diğer inanışa göre ise berabere kaldıklarını gören Apollon lirini çalarken şarkı söylemeye başlar. İşte der şarkısında, sen de aynısını yap. Kavalını çalarken şarkı söylemeni istiyorum. Marsyas itiraz eder. Karşılaştırılması gereken aletin kullanımındaki ustalıktır. Sesin değerlendirme dışı kalması gerekir der. Apollon buna karşılık olarak Marsyas'ın da flütünü üflerken temelde aynı şeyi yaptığını, enstrümanın sesine kendi sesini kattığını iddia eder. Jüri Apollon'un iddiasını kabul eder. Marsyas deneyip yapamadığını görünce Apollon'un oyununa geldiğini fark eder. Apollon gibi çalamayacağını itiraf etmek zorunda kalır ve yarışmayı kaybeder. Apollon, Midas'ın oyunu Marsyas'tan yana kullanmasına çok kızar. Kulaklarının iyi işitmediğini ve insana özgü kulakları hak etmediğini söyleyerek Midas'ın kulaklarını uzatıp eşek kulaklarını çevirir. Marsyas'ı da kayalıkta bir zeytin ağacına astırıp diri diri derisini yüzdürür ve çeşitli işkencelerle öldürtür. Marsyas'ın ölümüne üzülen kayaların ağlayarak Aydın'daki Çine ilçesinde bulunan su çıkan kayalıklarını oluşturduğu söylenir. Buradaki vadi aynı zamanda Marsyas Vadisi olarak da geçer. Bir başka söylenceye göre Marsyas'a üzülen sanat perileri müzler öylesine ağlamışlardır ki gözyaşları Marsyas ırmağını oluşturmuştur. Yine bir başka söylence de Apollon'un daha sonradan yaptığına pişman olduğu, lirini kırıp bir daha hiç çalmadığı ve Marsyas'ı bir ırmak haline getirdiği yolundadır. Apollon ve Niobe arasında geçen efsaneye de değinelim. Niobe, Frigya kralı olarak bilinen Tantalos'un kızıdır. Tebai kralı Amphion ile evlenir ve 6'sı kız, 6'sı erkek, 12 çocuğu olur. Bu kadar çok çocuğa sahip olduğu için kendisinden gurur duyarmış. Zamanla diğer kadınları küçümsemeye ve kendini açıkça övmeye başlamış. Hepinizden üstünüm ben, hanginizin benim kadar çocuğu var? Analık konusunda Leto bile aşık atamaz benimle diyormuş. Leto sözünü duyan kadınlar korkuyla aman sus Niobe, Leto böyle konuştuğunu duymasın diyorlarmış. Korkmakta haklılarmış da çünkü Leto bir tanrıçaymış. Ama bu Niobe'nin umurunda değilmiş. Duyarsa duysun, tanrıça Leto'nun 2 çocuğu var, benim ise tam 12 diye bağırmış. Tanrıça Leto o sırada Menderes Irmağı'nın kıyısında dinlenmekteymiş. Yaramaz bir rüzgar kıs kıs gülerek Niobe'nin sözlerini tanrıçanın kulağına fısıldayıvermiş. Öfkesinden deliye dönen Leto hemen çocuklarını yanına çağırmış. Çocuklarına olayı anlatıp onlardan Niobe'yi cezalandırmalarını istemiş. Apollon ile Artemis gümüş yaylarını kuşanıp Niobe'nin çocuklarının peşine düşmüşler. Niobe'nin 6 kızı Artemis'in 6 oğlu Apollon'un oklarıyla can vermiş. Evlat acısı ile yurduna dönen Niobe tüm giysilerini parçalayana ve tüm saçlarını yolana dek ağlamaya devam etmiş. Bunun sonucunda tanrıların ona acımasıyla Spil Dağı'nda taş kesildiği ve günümüzde Ağlayan Kaya olarak bilinen taş oluşumuna dönüştüğü rivayet edilir. Ağlayan Kaya, uluslararası kaynaklar da dahil olmak üzere literatürde bazen taş suret olarak da anılır. Manisa'nın önemli ziyaret yerlerinden biridir. Bölüme Apollon hakkında birkaç bilgiden daha bahsedip son verelim. Apollon, Zeus'un buyruğu üzerine Musa'ların yani müzlerin yardımı ile Zagreus'un parçalarını bir araya getirir ve dünyanın merkezi olarak kabul edilen Delphi'ye gömer. Hera, Athena, Poseidon ile birlikte Zeus'u tuzağa hapsettikten sonra tuzaktan kurtulan Zeus, Apollon'u Poseidon ile birlikte sürgüne yollar ve tanrısal güçlerinden mahkum bırakıp Truva kralı Laomedon tarafından kentin surlarını örmek ile cezalandırır. Surlar örülürken kendisi lirini çalarak kralın sürülerine göz kulak olur. İş bittiğinde Laomedon belirlenen ücretini vermeyince ceza olarak şehre hastalık yayar. Son olarak da Apollon'un karısıyla olan ilişkisine kısaca göz atalım. Koronis, tıbbın ve sağlığın tanrısı Asklepios'un annesidir. Apollon'dan gebe kaldıktan sonra onu aldatır. Bunu öğrenen Apollon çok öfkelenir ve onu cezalandırmak için kız kardeşinden yardım ister. Koronis'i diri diri yakmaya karar verirler. Büyük bir odun yığını hazırlanır ve Koronis yavaş yavaş yanmaya başlar. Kadın acılar içinde yanarken Apollon Koronis'in karnında taşıdığı çocuğa acıyarak onu dışarı çıkarır. Böylece kan ve ateş içinde Asklepios doğar. Apollon daha sonra çocuğu eğitmesi ve büyütmesi için at adam Kerion'a verir. Bu bölümde müziğin, güzel sanatların, güneşin, ışığın ve okların tanrısı olan Apollon'dan, Delphi ile olan bağlantısından, çoban, müzisyen, kahin gibi çeşitli kimliklerinden, Daphne ve Hyakintos ile olan ilişkisinden, Herakles ve Hermes ile olan kavgasından, Arion ve Marsyas ile aralarına geçen hadiselerden ve daha birçok olaydan bahsettik. Sonraki bölümde konuğumuz haberci tanrı Hermes olacak. Yeni bölümlerin yayınlanma tarihleri ve ekstra bilgiler için Instagram'da mitolojiye giriş hesabını takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.